Ekonomi, ekoloji. Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
İyi günler Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekonomi ekoloji programına daha hoş geldiniz. Ben Mahir Ilgaz. Bugün programın yapımcılarından Serkan Ocak, Pelin Cengiz ve Barış Gençer Baykan mevcut değil stüdyoda. Ama endişeye mahal yok. Her zaman gibi destek kuvvetlerden Can Tombil, Açık Gazete ekibinden bizimle birlikte. Hoş geldin Can.
Hoş bulduk. Tekrardan merhabalar.
Evet, bugün aslında Türkiye'yi ve özellikle İstanbul'u çok yakından ilgilendiren ama nedense fazla konuşulmayan, Açık Gazete programının sonunda sen de bu kuraklık meselesine değindin. Kuraklık ve özellikle kuraklık kaynaklı su sıkıntısı meselesini ele alacağız. Programın ikinci yarısında aradan sonra bize bu konuda uzman Emine Girgin de bağlanacak ve onunla da İstanbul'daki bu su meselesini azalan su kaynaklarını ve özellikle su kaynakları azaldıkça sudaki kalitedeki düşüş ihtimalini de görüşeceğiz. İstanbul'un aslında en güncel sorunu diyebiliriz buna ama nedense hak ettiği şekilde bir ilgi pek göremiyor. Bir de şey yapalım, sarkastik bir şekilde söyleyelim, hani başarı olarak kabul edilir mi bilmiyorum ama İstanbul'da barajların doluluk oranı %20'nin altına düşmüş gün itibariyle. %19.87 olarak gözüküyor bugün itibariyle 24 Temmuz.
Ama bu konuda galiba eskiyi bir tebrik etmek lazım. Çünkü bu verileri sağlıklı bir şekilde ve güncel bir şekilde verilebilecek bir web sitesine sahipler. Ve buradan da takip edebilmek mümkün oluyor. Geçtiğimiz günlerde tekrardan kontrol edebilme şansı bulmuştuk. Veriler yani sağlıklı olup olmadığı tabii. Resmi verilerin ne derece doğrudur değildir o kısmı tartışılabilir ama günlük olarak
bu verilere ulaşım var.
Evet.
Benim anlamadığım bu verilere ben de tam aslında oraya bağlayacaktım, çok güzel oldu bunu söylediğin, doğru yani böyle bir web sitesinin varlığı günlük olarak takip edebilmek son derece iyi, olumlu. Ama öte yandan bir de işin madalyonun diğer yüzü var. Madem bu verilere erişim bu kadar kolay, İSKİ de görüyor durumun vehametini değil mi? Yani %20'nin altına düşmesi İstanbul'da yaz ortasında baraj doluluk oranlarının buharlaşma en üst seviyedeyken, şehre turist giriş çıkışı ve şehrin mevcut nüfusu en üst seviyedeyken %20'nin altına düşmesi demek çok büyük bir düşüş.
Özellikle geçtiğimiz senelerle kıyasladığımız zaman.
Evet, yani işte bu 20 yıl önce, yanlış hatırlamıyorsam, İstanbul 19-20 yıl önce benzer bir kuraklık yaşamıştı. İşte eğer evinizde deponuz yoksa su kullanımı için yani belki de hani kelime anlamıyla yanmıştınız. Şimdi bir benzer durumdan geçiyoruz ama bu verilere İSKİ de sahip olduğu halde, işte bakanlık ve belediyeler erişebildiği halde vurgulamıyorlar bunu. Hatta itiraz ediyorlar.
Tam tersi, bir kendine güvenle beraber Orman ve Su İşleri Bakanı'nın demeçlerine de bakacak olursak herhangi bir tehlikenin, herhangi bir susuzluk tehlikesinin ortada olmadığından bahsediliyor.
İşte evet, bu ilginç. Yani hani ya bizim bilmediğimiz bazı şeyler var. O zaman bu senin söylediğin hani bu verilerin şeffaflığı konusunda tebrik meselesinde fikrimizi değiştirmemiz gerekecek.
Evet.
Veya bilinçli olarak başka kaygılarla bu büyük tehlike vurgulanmıyor. Bununla ilgili Yeşil Gazete'de yine Açık Radyo programcılarından Ümit Şahin çok önemli iki yazı yazdı geçtiğimiz haftalarda. Bu yazılardan ilki 9 Temmuz tarihli, yeşilgazete.org sitesinden Ümit Şahin'in yazılarına bakacak olursanız 9 Temmuz tarihli bu yazıya ulaşabilirsiniz. Ve bu yazı aslında bu senin söylediğin hani veriler ortadayken meseleyi tam olarak ortaya koyuyor. İşte şunu söylüyor Ümit Şahin. İstanbul'da 2013 sonu itibariyle yaşayan resmi nüfus 14.160.000 kişi. Bu tabii adrese dayalı sayım sistemine göre yapılan bir sayım. Yani İstanbul'da ikamet eden insanların sayısı.
Ziyaretçiler dahil değil.
Ziyaretçiler dahil değil. Ama özellikle yazın şehre turist girişi çok fazla olduğu için işte 15 milyonu epey geçeceği öngörülüyor. Geçtiği öngörülüyor. Günlük olarak İstanbul'daki mevcut nüfusun. Ve 15 milyonluk bir nüfusun, minimum 15 milyonluk bir nüfusun çok yüksek su ihtiyacı var haliyle. Ümit Şahin özetlemiş, işte bu merkezi şebekeye, şehre suyun dağıtımını yapan merkezi şebekeye gelen su 10 adet baraj. Bunlar işte Alibeyköy, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Strancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajları. Ve bu İstanbul'un kendi barajları yetmediği için 3 dışarıdan akarsudan geliyor. İşte Yeşilçay, Düzce'deki Melen ve yeni su alınmaya başlayan Sakarya
evet.
akarsularından geliyor. İstanbul'un işte bunların dışında su toplama alanları var. Örneğin Trakya'nın kuzey ormanlarında yine yazıda bunlar vurgulanıyor. Ama bu su toplama alanları geçtiğimiz günlerde bazı haberlere konu olmuştu. Ufak böyle eğer ararsanız buluyordunuz en azından büyüteçle. İşte 3. havalimanı inşaatı sırasında siz de haberini yapmıştınız yanlış hatırlamıyorsam Açık Gazete'de. Oradaki göletlerin boşaltıldığı, kurutulduğu söyleniyordu. Hal böyleyken çok ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız şu anda. En azından hani bu veriler de ortada. Evet Ümit Şahin de söylemiş. En son 20 yıl önce yaşadığı su kriziyle tekrar karşı karşıya İstanbul. Ve bütün bu işte barajlar, şeyler, akarsular vesaire günlük olarak günlük olarak 2,5 milyon metreküp su ihtiyacını şehrin toplam 2,5 milyon metreküp olan su ihtiyacını karşılamak durumunda. Ama işte yaz aylarında yine bu su ihtiyacı da artan nüfusla ve buharlaşmayla bağlantılı olarak işte sıcaklıkların artışıyla bağlantılı olarak artıyor. 2,7 milyon metreküp olmuş Temmuz başlarında bu yazı yazıldığında daha da yoğun sıcaklar yaşıyoruz. Dolayısıyla daha da arttığını söylemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum.
Hatta Bakan Eroğlu'nun bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde yaptığı. Araçlarınızı suyla yıkamayın dersen millet endişelenir. Kabilinden bir demeci vardı. Bu demeçten bir gün sonra...
Ben de onu anlamıyorum.
Evet aslında. Evet bunu tartışabiliriz ama şöyle bir durum var. Bu demeçten bir gün sonra su tüketimi 2.812.064 metre küpe fırlamış. Yani 46.190 metre küpe lük bir artıştan bahsediliyor. Ters etki yaratılmış gibi bir durum söz konusu.
Rahatlamış mı olmuş?
Rahatlamış ve daha fazla yıkamaya başlamış gibi bir durum söz konusu.
Peki o zaman biz söylemiş olalım. Yani eğer su tasarrufu yapmazsak bu yaz içinde susuz kalma ihtimalimiz bir hayli fazla. Dolayısıyla araçlarınızı veya işte başka türlü her türlü su tasarrufu yapmakta fayda var.
Yani çok da fazla örnek var.
Bakanlara erişimimiz yok tabii o ayrı.
Evet çok da fazla örnek var. Amerika Birleşik Devletleri'nde Texas City'de şu anda insanlar şehir konuşuyorlar. Kanalizasyon suyunun arıtılıp...
Çok mantıklı bir şey bu.
Evet, kanalizasyon suyunun arıtılıp musluklardan akıtılması gibi bir durum söz konusu.
Denilen şey. Bu kuraklık yaşayan çeşitli başka yerlerde de yapılıyor. Ve dünyanın da genel olarak gitmesi gereken yön bu aslında. Çünkü o aslında bir su israfına giriyor.
Evet.
Dolayısıyla bu mantıksız değil. Mantıklı bunları konuşmamız gerekir Türkiye'de, İstanbul'da da.
Ama insanlar da soruyorlar böyle bir şeye alışkın olmadıkları için gerçekten... Kullanılabilecek bir su olacak mı bu musluklardan akan yoksa olmayacak mı diye şu anda tartışılan konu bu Amerika Birleşik Devletleri'nde.
Saptırma pahasına bu da senin ilk başta dediğin şeffaflık, bilgiye düzgün erişim meselesine geliyor. Eğer şeffaf bir şekilde bu konuları kamuoyuyla paylaşıyorsanız o suyun güvenirliği meselesinde de fazla şüphe olmaz. Paylaşmıyorsanız dolayısıyla kimse de hiçbir şeye güvenmez.
Evet.
Son derece rasyonel bir çıkarım olur bu. Her neyse, eğer barajların tamamıyla kuruması halinde Ümit Şahin devam ediyor bu yazısında. Sadece Melen ve Yeşilçay'dan İstanbul'a gelebilecek olan su miktarı günde 800 bin metreküp. Yani İstanbul'un günlük su tüketiminin dörtte biri civarında. Sakarya Nehri'nden gelen suyu fazla saymıyoruz. Çünkü onun belli bir limiti var. Diğerleri kadar yüksek değil. An itibariyle barajlarda kalan su miktarı 170 milyon metreküp civarında. Yüzde olarak da %19.80 küsür. Yani %20'nin altına gün itibariyle indik.
Bu toplamdaki rakam değil mi? 170 metreküp.
Toplam barajlar, yani... barajlar ki su miktarı %20'nin altına %19.84 seviyesine geriledi gün itibariyle. Sen
günlük ortalama olarak da 2,5 milyon metreküp su tüketildiğini hesaplarsanız.
Ama yaz aylarında daha yüksek oluyor.
Evet, böyle bir denklemle karşı karşıya kalabiliyorsunuz ki zaten beni korkutan kısım da o. Önümüzdeki kışı da geçtiğimiz kış gibi geçirecek olursak çok daha vahim bir durumla karşı karşıya kalacağından söylüyor bu konularla alakalı çalışan uzmanlar.
Evet. Yani çünkü barajlar bir kere dolduğu zaman hadi kış geldi yağmur yağdı hep beraber %100'e çıktı diye bir şey olmuyor. Evet. Zaten en son işte 2009 senesinde %85'miş en yüksekken. Öyle birden dolmadı olmuyor. Kışı da susuz geçirebiliyorsunuz. Yani en azından su kesintileriyle geçirebiliyorsunuz. İşin ilginç tarafı baştan beri vurguladığımız bunun neden konuşulmadı? İSKİ bu yazın ve buna benzer yazıların birkaç yerde yer alması üzerine bayağı zehir zemberek değerlendirilebilecek bir açıklama yaptı. Onu da söyleyelim. İşte su meselesini konunun uzmanı olmayan insanlar değerlendirmektedir denildi bu açıklamada. Ve İstanbul'un bir su sorunu olmadığı söylendi.
Evet.
Bütün bu rakamlara rağmen yani kendi rakamlarına rağmen İstanbul'un bir su sorunu olmadığı söylendi.
Aynı şekilde bakan da bir açıklama yaptı su sorunu olmamasıyla alakalı olarak. Allah yardım ediyor su meselemiz yok. Ne zaman ihtiyaç olursa Cenab-ı Allah yağmur gönderiyor. Dolayısıyla İstanbul'da su sıkıntısı olmayacak dedi.
Peki ben sana şunu söyleyeyim o zaman. Geçtiğimiz günlerde epey ciddi bir yağmur yağdı İstanbul'da bir iki gün önce hatırlarsın.
Evet. Yolları mahvetti. İstanbul'un tam ortasında Şişli'de göçükler meydana geldi.
Barajlardaki doluluk oranlarına etkisini söyleyelim. 21 Temmuz'da yağmış yağmur. Hı hı. 21 Temmuz'da barajlardaki doluluk oranı %20.08'miş. 22 Temmuz itibariyle %20.24'e çıkmış. Yani %0.20 etkisinde bir doluluğa katkısı olmuş. Bu sel seviyesindeki yani
geçtiğimiz yağışlar. Geçtiğimiz gün etrafı sellerin götürdüğü yağışlar. Evet, uzun süre devam eden yağışlar.
Ertesi günde tekrar %20.04'e düşmüş. Yani bir önceki günün de altına düşmüş.
Bu nasıl olabiliyor peki? Yani bu kadar sokakların ortasında yoğun insanlar kayboluyorlar. Mesela Türkiye'nin dört bir tarafında aynı şekilde bu olaylar meydana geldi. Bartın, Zonguldak, Hatay'da insanlar sel sularına kapılıp hayatlarını kaybetti.
Nasıl olabiliyor? Şöyle olabiliyor. 15 milyonluk bir metropolden bahsediyoruz. Yaz ortasında bahsediyoruz. Yok yüksek buharlaşma oranlarından bahsediyoruz. Ve su tüketiminin de en tepede olduğu mevsimden bahsediyoruz. Haliyle bir günlük yağışın baraj doluluklarına öyle sandığımız gibi büyük bir etkisi yok. Böyle bir metropol için. Onu söylemek lazım. Yani hani yağmur, yağıyor, doluluk falan. Bunlar rakamlar, kendi rakamları ortada yani İSKİ'nin. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü programın ikinci yarısında bu konuda uzman birine bağlanacağız. Madem bizim sözümüzün fazla değeri yok. Oradan bilgi alacağız ve asıl meseleye getirmek istiyorum. Yani sadece susuzluk değil, bir de düşen su oranlarıyla suyun kalitesinde ki sıkıntılar meydana çıkıyor. Özellikle işte geçtiğimiz günlerde çıktı bazı İstanbul'un bazı semtlerinde suyun pis koktuğu, kaliteli su olmadığı,
dipte kalan suyun ölüsü olarak nitelendirilen suyun.
Ölüsü olduğu, işte çok yoğun gazlar biriktirdiği, içindeki yani suyun kendi içinde başka şeylerde epey rastlandığı şeklinde iddialar vardı. Bakan da bunu net bir şekilde yalanladı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada. Öyle bir şey yok, pis falan kokmuyor evet. Değil mi? Bu konuyla ilgili neler olabileceğiyle ilgili bağlantımız olacak. İstersen fazla uzatmadan bir araya gidelim o yüzden. Philosopher, his talisman extolled, discerning still withholding to effort on divine. 'Twas his Lord Columbus when Genoa world withdrew. Perceiving out Evet, telefon bağlantımız birazdan gerçekleşecek. Biz de bu esnada biraz manidar bir parça dinledik. Josephine Foster'dan Trust in the Unexpected. Yani bu içinden geçmekte olduğumuz epey zorlayıcı günler içinde artık beklenmeyene güven duymak, beklenmeyenden bir şeyler ummak dışında fazla yapacak bir şeyimiz yok herhalde. Evet, şimdi de telefon bağlantımıza geçebiliriz. Evet. Hattımızda TMOP Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Emine Girgin var. Emine Hanım, merhaba. Emine Hanım, merhaba. Duyabiliyor musunuz bize? Evet, hattımızda bir kesilme oldu sanıyorum.
Evet.
O sırada eğer bağlanabilirsek Emine Hanım'la ne konuşacağımızı da tekrar edelim bize yeni katılan dinleyicilerimiz için. İstanbul'da barajlarda azalan su miktarının su kalitesine etkisi neler olabilir? Başta olmak üzere İstanbul'un kalan suyu üzerinden bir tartışmamız olacak.
Evet, bağlantı yapılana kadar Milliyet Gazetesi'nden gelen bir haber vardı bu konuyla alakalı olarak. Melançay'ındaki su seviyesinin düşmesi üzerine Sakarya Nehri'nden İstanbul'a su taşıdığını belirtiyordu Çevre Mühendisleri Odası yetkilileri. Ağır metal kirliliği ve endüstriyel atıklarla kirlenmiş bir havzaya sahip olan nehrin İstanbulluların içme suyunu kirlettiğini savunan bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamada şöyle deniyordu, onu da aktarabilme fırsatı bulursak söyleyelim. Ankara, Eskişehir, Sakarya merkezi atık su arıtma tesislerinde arıtılmış suların deşarj edildiği Ankara Çayı, Porsuk Çayı ve Çark Deresi ile birleşen Sakarya Nehri'nin kollarından olan Mudurnu Çayı'nın kenarında da vahşi bir depolama alanı bulunduğu belirtiliyordu. Sakarya Nehri de bu nedenle son derece kirli ve sağlığa zararlı olduğu söyleniyordu. Klorla birleşme tehlikesinin olduğundan bahsediyordu yine bu nehir üzerinde. Bu maddelerde suda küf, toprak ve yosunla neden olacak bazı maddelerin de aynı şekilde bulunduğundan bahsediliyordu. Şube Başkanı Girgin'in yaptığı açıklamada İSKİ'nin su kalitesi raporunda tat koku yapan maddeler olarak adlandırılan bu organik maddelerin esas tehdidi klorla birleştiğinde oluştuğunu dikkati çekiyordu.
Evet, şimdi Emine Hanım kendisi de hattaymış. Emine Hanım, merhaba.
Merhaba.
Merhabalar.
İyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz biz de yayınımıza katıldığınız için. Aslında biz de şimdi sizin de bir demecinizi kullanarak bu İstanbul'daki su kirliliği meselesinden biraz bahsediyorduk. Özellikle barajlardaki göllük, doluluk oranlarının düşmesiyle dışarıdan su alması İstanbul'un kirlenmiş havzalardan ve dipteki ölü su tabir edilen su meselesi üzerinden konuşmak istiyorduk. Bakan Erol'un da dün bir açıklaması oldu sanıyorum. Öyle bir şey yoktur dedi. Pis değil, pis kokmuyor dedi İstanbul'un suyu vesaire.
Evet, kokuyor dedi.
Evet, siz nasıl değerlendiriyorsunuz öncelikle?
Biz de değerlendirmemizde koku şikayeti üzerine, yani su konusu zaten aslında beklenen bir şeydi. Ya susuz kalacağız ya da hakikaten çok kötü kalitede su akacak şebekeden. Hani bu iki ihtimalin hangisinden olacağını merakla beklemekteydik biz de. Sonra koku şikayetleri üzerine yaptığımız değerlendirme. Analiz sonuçları henüz çıkmadı. Önümüzdeki hafta bekliyoruz. O zaman daha kesin verilerle de konuşmuş olacağız. Ama hani şu an zaten yaptığımız incelemelerde de organik madde miktarının, yani şebeke suyundan verilen suda, yani şebekedeki suda organik madde miktarının arttı ve bu sebeple hani kokuya sebep olan işte organik kirleticilerinde yine arttı sonucuna vardık.
Peki bunun su miktarının azalmasıyla bağlantısı var mıdır normalde?
Şimdi barajda seviye düştüğü için, yani suyu çektikleri seviye düştüğü için tabii, yani tabana daha yakın bir seviyeden çekiyorlar. Dolayısıyla orada da organik madde, hatta yaşamın olduğu bir yer, yani hakikaten alglerin ve çeşitli organizmaların yaşadığı kısımdan çektikleri için dolayısıyla organik madde miktarı hem barajlardan alınan suda artmış durumda, hem de Sakarya Nehri zaten organik kirlilik ve ağır metal kirliliği ile zaten bu kanıtlanmış, yani kirlenmiş bir nehir. Çünkü çok fazla sayıda hem kentsel atık su arıtma tesisi deşarjı yapılmakta, hem de endüstriyel, yani hem de sanayiden arıtma tesisi çıkışı deşarjları yapılmakta. Ki zaten her ne kadar arıtma tesisi çıkışı hani arıtılmış su da olsa sonuçta yani yüzeysel su kalitesine kadar bir arıtma işlemi gerçekleştirilmiyor. Ki denetim eksikliğinden çoğu kez biz o tesislerin çalışmadığına, çalıştırılmadığına da tanık oluyoruz. Yani sizler de biliyorsunuz zaman zaman gündem oluyor.
Evet,
yani
evet.
Renkli renkli atık suların derelerde aktığı, hemen hemen sanayinin olduğu her bölgede gündem olan bir hani ciddi bir soru. Sakarya Nehri de işte Ankara, Eskişehir, Sakarya gibi hani en büyük illerin kentsel atık su arıtma tesislerinin deşarj yaptığı bir nehir aslında. Yani tüm şebekedeki kanalizasyonları toplayıp arıtma tesislerinde arıtıp arıtılmış suyu da Sakarya Nehri'ne veriyorlar. Yani Sakarya Nehri ile birleşen kollara.
Ve bunu da İstanbul'da yaşayanlar bu suyu da kullanıyor bütün kirliliğiyle beraber.
Şu anda evet yani bu Sakarya Nehri'nden su alıp İstanbul'daki içme suyu arıtma tesislerinde o suyu arıtarak ki hani burada arıtarak hani ne kadar arıtabildiği de tabii ki tartışmalı. Çünkü arıtma tesisi hani sizin tesise verdiğiniz her suyu istediğiniz kalitede çıkaracak diye bir şey yok. Tasarım zaten giriş suyu kalitesine bakılır. Ona göre tasarım yapılır. Şimdi siz giriş suyu kalitesini değiştirdiğinizde yani normal koşullarda İstanbul'daki içme suyu arıtma tesisleri İstanbul'daki havzalardaki, barajlardaki suları arıtmak üzere tasarlanmıştır.
Yani
Sakarya Nehri'nden aldığınız suyu bu arıtma tesisine verip sonra da benim çıkış suyu kalitem değişmedi, bu su kokmuyor, bütün işte sağlık açısından gerekli parametreleri sağlıyor diyemezsiniz.
Yani netleştirmek ve dinleyicilerimiz adına özetlemek adına tekrar ediyorum. Yanlış varsa düzeltin. Şu anda İstanbul'a gelen sular büyük ölçüde sanayi kirliliği içeriyor. En azından Sakarya Nehri'nden gelen su.
Evet, Sakarya Nehri'nden gelen su.
Ve bu su arıtma tesislerine gidiyor. Ama arıtma tesislerinin bu suyu tümüyle arıtması, insan sağlığı parametrelerine uygun olarak tümüyle arıtması mümkün değil. Mevcut altyapıyla.
Emine Hanım, ben de bir şey daha sormak istiyorum. Bu biraz önce bahsettiğiniz organik maddelerin doğrudan bir sağlığa, insan sağlığına bir tehdit oluşturduğu durum söz konusu mu? Yoksa bir etkileşime girdikten sonra mı böyle bir tehdit oluşuyor?
Şimdi organik, yani suyun içindeki organik madde klorla temas sonucunda işte bizim trihalometan dediğimiz bir takım klorlu organik bileşikleri oluşturuyor. Ki bunların da kanserojen etkisi olduğu kanıtlanmış bir bilimsel gerçek. Şimdi biz görüyoruz ki organik madde miktarı arttı suda.
Evet.
Ve bütün içme sularında klorlama yapılıyor dezenfeksiyon işlemi olarak. Klor da veriliyor yani bu sulara. Çok ciddi bir şüphe var bizde. O yüzden bu parametreye özellikle analiz için talep ettik. Ne yazık ki Türkiye'deki laboratuvar koşullarında da yapılamıyormuş. O yüzden hani yurt dışına gönderilmek zorunda kaldığı için de analiz sonucunu almayı bekliyoruz hala.
O da ilginç bir detay. Yani Türkiye'deki laboratuvarların bu mevcut olan sanayi kirliliğine ilişkin bir analiz yapamaması da ilginç bir detay. Neyse, onu şimdi...
evet. Yani biz bu çok geri bir noktadayız zaten. Yani sulardaki, yüzeysel sulardaki kirletici parametrelerin izlenmesi noktasında hala Türkiye hani kendi uyguladığı mevzuat içinde hani çok işte askıda işte katı madde miktarı ya da işte organik madde miktarını gösteren parametre bir takım ağır metaller dışında ve fiziksel parametreler dışında çok fazla parametreyi izleyebiliyor değil. Dolayısıyla bu şekilde yani bir takım kompleks organik yapılar sularda ve atık sularda izlenmediği için de Türkiye'nin böyle bir altyapısı yok. Yani mevcut laboratuvarların da altyapısı yok.
Evet Emine Hanım, yani artık
Evet.
Fazla diyecek bir şey yok bu söylediklerinize ama biz programımızın da sonlarına geliyoruz. Sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz size verdiğiniz bilgiler için. Bu analiz sonuçları geldiğinde tekrar sizinle konuşup dinleyicilerimize en son bilgileri de iletmek isteriz.
Tabii ki.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Evet, bir ekonomi ekoloji programının daha sonuna geldik. Tüyler ürperten cinsten haberler aldık aslında. Bu haberler eşliğinde ve ihtiyatlılık ilkesi doğrultusunda bakan ne derse desin İstanbul'da yaşayanlar su tasarrufu meselesinde daha belki özenli olurlarsa kendi sağlıkları açısından da iyi olabilir diyelim ve bitirelim.
Evet.
Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Ekonomi, ekoloji.
Hazırlayıp sunanlar Pelin Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.